Ayrım 5. Farkında değildim ama İbrahim'in adı ağzımdan çıkınca sanki biraz sonra koşup gelecek, arkamızdan yetişiverecek gibi bir hisse kapıldım. O sırada Sitare'nin de dalgın gözlerle geldiğimiz yollara baktığını, gözlerinin ufukta bir hareket aradığını hissettim. Bu sefer her şeyin farkında olduğunu düşündüm. Farkındaydı da kendi içiyle hesaplaşıyor gibiydi. Uçan cehennem ateşi geldiğinde İbrahim onun kucağında uyuyordu. Acaba kendini onun başına gelenlerden sorumlu mu tutuyordu? Peki ama bu başımıza gelenlerden benim sorumluluğum yok muydu? Cehennem ateşinin girdiği bacayı daha 2 hafta evvel karlı tipili bir havada tamir etmiştim. Herkes gibi ben de yağmurlar başladığında evimizin damını yuğmuş, tavan merteklerini elden geçirmiş, kurumlanan bacanın iç duvarlarını çamurla sıvamıştım. Sivrihisar'a varınca yeni evimizi taştan yapmak geçti içimden. Gerçi Bozkır'da ancak mescit, hamam gibi umuma ait yerler taştan yapılıyordu ama ben evimi taştan yaparsam kim ne derdi? Taş evde oturup ekincilik ve hayvancılık yapmak ayıp olmazdı herhalde. Zaten şimdi herkes hayvancılıktan vazgeçip rençberliğe başlıyor. Yörük ve Türkmen oymaklar sürülerini çekik göze kaptırınca buralarda sıkışıp kaldılar. Pek çoğu ekin ekmeye, bağ dikmeye bakıyor. Toprak kıymetlendi. Ben de zihnimde konuşarak buna dair umutlarımı büyüttüm. Sarıcaköy'e varınca kayıp olan babamın tarlasını satar, 2 keçi alırım. Kendim de ırgatlığa başlarım. 1-2 seneye varmaz keçilerim çoğalır, onların 3'ünü 5'ini satar bir ev yaparım. İbrahim ile İsmail içinde. İbrahim mi? Rahmetli oğulcumun adı 2. defadır aklıma takılıyor, dilime düşüyordu. Allah'ım sen büyüksün, aklıma mukayyet ol, zihnimi dağıtmam gerekti. Sitarem, İsmail bebek ne istiyor? Bakıver bir. İsmail tombul elleriyle annesinin yüzünü okşuyor, ağlamaklı sesle bir şeyler mırıldanıyordu. Aç yavrucak, sanırım mama istiyordu. O sırada Sitare'nin yanaklarından yaşlar süzüldüğünü gördüm. Beni duymuyor gibiydi. Tekrar seslendim. Elif kız, İsmail'e cevap versene. Sitare birdenbire irkilip bana baktı. Elif onun gerçek adıydı. Onu tanıyıp gönlümü kaptırdığım günlerde yanına sokulmuş, kulağına "Sen benim yıldızım, sitaremsin" diye fısıldamıştım. Hoşuna gitmişti. Hissetmiştim. Hatta çok hoşuna gitmişti. Hoşuna gittiğini daha sonra heybesinin üzerine işlediği yıldız nakışlarından anladım. O günden sonra hep Sitare diye çağırdım onu. Sitarem. Ve Sitare ikimizin arasındaki adı oldu. Elif dediğim vakit ailesini, baba evini hatırlaması bundandı. Şimdi de Elif adını duyunca biraz kendine gelir gibi olmuştu. İsmail'i bağrına basıp ırlamaya başladı. İsmail sustu. Temur Alp ata anlatıyordu. Belki de onun sesi ninni gibi gelmişti yavrucağıma. Bir de oğul, Yesevi dervişleri var tabi. Rum aptalları, yiğitlik ve erlik üzerine yemin etmiş ahileri var. Anadolu gazileri, bacıları var. Hiçbir emirin, hiçbir sultanın hüküm sürmediği yerlerde düzen koyucu, kadı gibi hükmedici olarak yaşayan bu insanların mesleki dayanışmalar içinde hayatı güzelleştirmiş olmalarıdır ki çekik gözün önünden kaçanları, çekik gözü de bu topraklara çekmiştir. Hepsi birer eşkıya olan Haçlı ve Moğol süvarileri buralara uğramasaydı Kayseri'yi, Sivas'ı, Konya'yı, Amasya'yı, Tokat'ı sen o vakit görecektin. Elbette Tekfur'un soğuk nefesleri de büyük tehlikeydiler. Yaylaları boşaltacak kadar güvensiz hale getiren, yaylak ile kışlak arasındaki hayatın dengesini bozan onlardı. Kayseri atları veya ladik yünleri hep soğuk nefeslilerin şerrinden tükenip bitti. Şap boya, dokumacılık ve tuz pazarı bozuldu. Her çumağa kurulan takas pazarları ayda bire indi. Bozkır insanı Türk olsun, Rum olsun, bu 3 elinde zulme uğradı ve selam. Temur Alp Ata, ya bunlar olurken Melik Gazi'nin kılıcı yastılmış, Sultan Sencer'in gürüzü toprağa mı gömülmüş? Oğul, bu halk zulme uğradı. Melik Gazi ile Sencer ne yapsın? Düşman onlar dahil herkesi zelil kıldı. Bu topraklardan zulmün ardı arkası kesilmedi nice zaman. Doğum kanıyla ölüm kanı birbirine karıştı. Kılıcını çeken geldi, kargısını vuran gitti. Kiminin kınında kafirin haçı parıldadı, kiminin elinde gelinlerin saçı kaldı. İnsan eti yiyen, kan içen nice barbarlar gelip geçti. Nice zulüm, nice ihanetler yaşandı. Zalimin karnından aşı eksilmeye görsün, mazlumun kanına ekmek doğrar da yer. Ama umutsuz olmamak lazımdır. Ayak kırıldı mı Allah kanat ihsan eder. Bu topraklarda asıl dert Allah'a isyan idi. Bütün bu olanlar onu unutmaktan oldu. Şimdi bozkır insanı ne çekiyorsa Allah'a sırtını dönmekten çekiyor. Halkın yegane tesellisi olan şu bacılar, ahiler, zaviyeler, tekkeler, pazarlar, şehirler ve kasabalar işte bu yüzden birer umuttur. Mazlumların her sebeple müracaat ettikleri velilere ait ribat ve tekkelerdir ki son dilimini komşusuyla paylaşan insanın kurtuluşudur. Yoksa bu halk bunca zulüm karşısında tuz olur dağılır, buz olur erir de. Herkes bilir ki iktisadi teşkilat ahlaki teşkilattan sonradır. İlim ve irfan bu kadar zengin ve bereketli olmasaydı toprağımızla birlikte ruhumuz da savrulur giderdi. İşte budur ki umuttur, kırılan ayaklara karşılık verilecek kanattır. Bu topraklarda kanatlanma gücüne sahip kaç insan yaşıyor olduğunu bilemezsin. Bizim de bir kanada ihtiyacımız var şimdi ya, diye geçirdim içinden. Gün inmek üzereydi ve akşamın kızıllığı uzayıp giden beyaz örtüyü pembeleştirmeye başlamıştı bile. Önümüzdeki tepeyi aşınca Kızıl Ağıl görebilecektik muhtemelen ama bu yorgun merkepler ile tepeyi aşmak işte umuda ihtiyaç duyduğum nokta burasıydı. Yollar çoktan yokuşa sarmaya başlamıştı. Kar ve çamur da gittikçe derinleşiyordu. Baktım, kafiledeki herkesin başı göğsüne düşmüş durumdaydı. Yan yana bedenler, boynu burulu, bağrı başlı, gözü yaşlı. Yolu bir umutsuzluk kaplamış gibiydi. Bir an bu manzaradan ürküp titredim. Bu merkeplerle önümüzdeki tepeyi aşamayacaktık. Tepeyi aşamazsak kurda kuşa yem olurduk. Benim içimden geçen kötü düşünceler sanki kağnıların üzerinde durup bekleşmekteydiler. O sırada rüzgarın dondurucu şiddeti arttı. Karlar yeniden savrulmaya başladı. Bozkır'da alabildiğine uzayıp giden bir hüzün hissediliyordu. Umutlar sanki yarınlardan vazgeçmek üzereydi. Bir şey lazım dedim içimden. Şöyle herkesin umudunu tazeleyecek bir şey, belki ayaklar için birer kanat. Temur Alp atanın anlattıklarıyla ilgilenen kalmamış, arkadaki kağını da satın inede susmuş, ayaz çocukların uykusunu getirmişti. Uyurlarsa donarlardı. Allah'ım, umut gönder bize. Bu yabanda 2 saat daha dayanacak umut gönder. Ya kanatlandırıp uçur bizi, ya kırılan ayaklarımızı geri ver. İşte tam o sırada yumak olmuş kederleri yırtan bir çığlık dağıldı bozkıra. Tilkilerin, kurtların ve çakalların başlarını inlerinden çıkaran, akşam kuşlarının yuvalarını titreten bir çığlık. Kafiledeki herkes irkildi. Hak, dost diye başlayıp, aman ah aman diye tegannisi uzayan bir çığlık. Eğer sorarsan halimden bir cansız ölüyüm şimdi. Bildim ki insan sevinince üzüldüğünden daha şiddetli ağlarmış. Söylenen bir ağıttı ama gözlerimizden dökülen sevincin gözyaşları oldu. Mutluluğun adı hıçkırık, hıçkırığın adı umuda döndü. Ağıdı dinleyen ihtiyar bedenler gözlerinde yaş, dudaklarında şükürler ile kağnılardan inip kimisi merkeplerin boyunduruğuna, kimisi kağnıların tekerlerine destek vermeye başladılar. Açlıktan ağlamakta olan çocukların bile sevindiklerini gördüm. Benimse dilim tutulmuş, yalnızca olup bitenleri seyretmekteydim. Kanaryam gönlümdeki yuvasına dönmüş, kadınım içinden geçenleri bilmişti. Anladım ki sitare her şeyi biliyordu. İbrahim'i toprağa koyduğumuzu biliyor, İsmail'in ağlamalarını biliyordu. İsmail'e sımsıkı sarılmış, iki yana ırlanarak okuyordu. Türküler her zaman ağzına çok yakışırdı ama bir ağıdı bu derece yanık okuyacağını tahmin etmezdim. Yıldızım gittiği uzak yerlerden geri gelmiş, ciğerparemiz için söylemeye devam ediyordu. İbrahim'i kurban ettim, divane deliyim şimdi. Kim deli olduğunu söylüyorsa elbette akıllıdır dedim içimden, şükürler ettim. Satın yine. Eli vergili, dili sevgili Hacı Bektaş, Kerpiç Evler, Temur Alp Ata ile Satın yine. Muhacir ile Ensar, İkinci İzzettin Keykavuz, Bozkır'da kavrulan ruhlar, Sivrihisar'da türeyen soğuk nefes, cesetleri mezarlarından çıkarılan ölüler. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur, bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Haydi sen de bizimle gel, Hacı Bektaş derler bir kamil mürşit varmış, ona gideriz. Ocağında kimse horlanmaz, dergahında kimse mahrum bırakılmazmış. Eli vergili, dili sevgili, yüreği merhametli bir er imiş. Sen cileğin güçlü kuvvetli yiğitlere itibar da edermiş, haydi bizimle gel. Böyle demişti sahip perende, yanında Sarıcaköy'deki diğer akranlarım da var idi. Hatıralarını hiç kırmadığım çocukluk arkadaşlarım da hepsi. Bazılarıyla Sakarya suyunda balık tutmuş, beraber ekin yolmuş, yaz akşamlarında söğütlerin altında yıldızları seyretmiştik. Hele sahip perende de ile yediğimiz ayrı gitmezdi. Babam Kurtoğlu Kaysar Alp'i bulmak üzere yollara döküldüğüm güne kadar onunla aramızda hiçbir konuda ayrılık gayrılık olmamış, bebekliğimizde kırklarımızın karışması gibi bütün gençlik heyecanlarımız da hep birbirine karışmıştı. Komşumuzun kızı Benli Pervani'yi sevdiğini ilk bana söylemiş, aralarında yalnızca beni sırdaş etmişlerdi. Sarıcaköy'e sonbahar ayrılıklarla gelirdi. İş güç sahibi adamlar tarla ve bahçelerindeki hasadı toplar, sonra da ya tekfur saraylarına ırgat ya yörük kışlaklarına sayacı olarak gider, bahar yaklaşınca ellerinde birkaç mintan veya avani bir de akçes kesesiyle dönerlerdi. O yaz tamamen kurak geçmiş, pek çok tarlada ekin kalkmamış, olanları kurdun kuşun elinden kurtarmak mümkün olmamış, yaz sonunda bir de çekirge istilası yaşanmış ve hemen her evin ambarındaki azık ve yiyinti tükenip gitmişti. Yokluk ve yoksulluk her yerdekinden ve her senedekinden ziyade idi. Kimsenin elinde avucunda bir şey bırakmamıştı. Buğdaylar ambarların diplerinde kalmış, kuşluk yemeği unutulmuş, çoluk çocuk sini başında günde bir kez toplanır olmuştu. Buğdayın, bulgurun idareli kullanılması gerekiyor. Düğün dernek kurmak yerine kınalı eller işe koyuluyordu. Köyün erkekleri bir somun görünce oyunlarını bölen çocuklar, gözlerini kaçıran kadınlar görmekten yorulmuşlardı. Ben hepsinden zor durumdaydım. Ucasar'dan getirdiğim insanların sorumluluğu vardı üzerimde. Biz çaresizlikle mücadele yolları ararken köyümüze yabanlar dadandı. Toprak ağalarından biri Şakili'ye soyunmuş, adamlarını gönderip köyü haraca bağlatmış, istediği parayı o buna vergi diyor, vermeyenlerin öküzlerini, ineklerini, davarlarını birer ikişer sürüp götürüyordu. Yoksulluk elbette hırsızlığı ve eşkıyayı davet ederdi. Bebeklere süt veren inekler bile çalınmaya başlamış, kümeslerde tavuklar tükenmişti, ekmek kavgası zorlu geçiyordu. Bunca sıkıntının arasında insanları ferahlatan bir sohbet büyüyor ve aslanlı hünkâr Hacı Bektaş adı etrafa yayılıyor, her şeyini yitiren insanlar arasında bir umut gibi anlatılıyordu. Hakkında sayısız tevatür vardı. Denildiğine göre Ahmet Yesevi Alp erenlerinden imiş. Bizim yurtlara göçmüş. Nihayeti Ihlara yöresindeki Hristiyan merkeziyle mücadele ederken kader sevk etmiş. Sineson'da bir kadıncığın ikramına hürmeten çakılıp kalmış. Orada bir pınar başında karşılaşmışlar Kutlu Melek Hatun ile. Aslanlı hünkâr kendi halince fokurdayan pınara bakmış, sonra eliyle işaret edip Akpınar demiş. Pınar daha kuvvetli akar olmuş. Meğer aslanlı hünkâr orada akan suyu ta Horasan'dan çeke çeke getirmiş de başını buraya bağlayıvermiş. Akpınar olmuş. Kara höyük suya doyunca suluca kara höyük denip mamur bir yurda dönmüş. Hünkârın kurduğu dergah da gitgide büyümüş, büyümüş, herkesi etrafına toplamış. Diğer dergahlardan ayrı olarak ahilere destek vermiş. Çalışır adamlar için ekmek kapısı haline gelmiş. Oraya varan herkes dergahı baba ocağı biliyor. Hünkârın ilk müridi Kutlu Melek'e Hatuncuk Ana diyormuş. Arkadaşlarım Akpınar'a varan da doyuyor, oradan yola çıkan da diyorlardı. Molla Hüdevendi yer Konya'da ne ise Aslanlı Hacı Bektaş Hünkar da Kırşehir'de o imiş. Arada sırada aklımdan geçmiyor değildi. Suluca Karahöyük'e varayım, Sitare ile İsmail'e birkaç zaman da olsa sakınmadan karınları doyunca yiyebilecekleri kazançla döneyim. Ne var ki Ucasar'dan getirdiğim yetimlerin ve yaşlıların kalacakları evleri hala tamamlamış değilim. Yazın çamurdan kerpiç kesip 4 ev diktim. Daha başkalarını yapmam gerekiyor. Bu evlerde hayat çoğalacak diye hayal ediyorum. Orada sahipsiz çocuklarımız büyüyecek, ok atacak, cirit oynayacak, cenk edecek yiğit olacaklar. İleride köyümüzün tarla işleyecek, kuyu açacak, rençberlik edecek, gül yetiştirecek, hatta kitap yazıp nakış düşürecek ellere ihtiyacı olacak. Bu devran elbette hep böyle gitmeyecek. Evlerin hepsi kış gelince ısınabilecek tek bacalı birer göz odadan ibaretti. Ama olsun, sonraki yıllarda burada ne umutlar yeşerecekti. Şimdilik hepsi için dereden kavak kesmek, dağdan çalı toplamak, kerpiç için saman, baca için künk temin etmek lazımdı. Bunları kotarıp üstüne 3 ev daha yapmadan köyden bir adım kımıldamam mümkün görünmüyordu. Sitare ile ikimiz hiç erinmeden çalışıyor, her şeyi dağdan topladığımız kekikleri tuza banıp yiyerek başarıyoruz. Ama artık tuzdan içimiz ezilmiş halde. Dağda yemişler, çalılarda pelitler de bitti neredeyse. Yine de haydi bizimle gel diyen sahip Perende'ye mazeret beyan ettim. Benim Sarıcaköy'den ayrılabilecek halim mi var ki böyle dersiniz? Önümüzdeki kış ve henüz yetimlerin başını sokacağı yerleri yok. O halde sana yardım edelim. Hepimiz bir olup gerekeni yapalım. O vakit gelir misin? Hele siz yardım edin de bakarız. Sitare misafir için sakladığımız tarhana suyuna tirit ile karınlarımızı doyurdu. Biz 6 kişi kerpiç kestik, mertek ve germe yonttuk. 3 günde 3 oda ev yaptık. İçine birer hasır yaydık. 3 testi temin ettik. Kestiğimiz ağaçların dallarını da kışın yakılmak üzere ocakların yanına yığdık. 3. gün evlerde kalacak herkes için birer keçe örtü ile ot doldurulmuş birer yatak hazırladık. Komşular da koyun ve keçi postundan hediyeler verdiler. Köyümüze neşe geldi. Bir şenlik oldu. O günün akşamında sitare ile oturmuş sorumluluğunu yüklendiğimiz insanları yerleştirmenin hazzıyla güzel hatıraları andık. Ucasar'da geçen güzel günlerimizden, ilk karşılaştığımız zamandan, çekik göz gelmeden evvel köyde yoksul ama ruhen mutlu yaşayan insanlardan, Rum veya Türk, şu veya bu inanca sahip, şu veya bu mezhebe uymuş olsun, komşuluk hakkına riayetten ve birinin külünün diğerini ısıttığından bahsettik. Gülümsedik, sevindik, kederlerimizi unutmaya çalıştık. Sitarenin babası toprağın sahibi iken toprak işlenemez olup da verimsizleşince köyün düzeninin bozulduğu zamanlara sıra gelince ikimiz de hüzünlendik, yanaklarımızdaki damlaları birbirimizden sakladık. Sonraki zamanlarda olup bitenleri de konuştuk, İbrahim'i yad ettik. Bütün bu sohbet esnasında başı omzumdaydı. Ucasar'daki günlerden bahsederken bir ara omzumda nem hissetmiştim. Sitare belli etmeden ağlamıştı. Anlamazlıktan geldim. Sevgilinin gözünden akan bir damla bir erkek için ya hazinedir ya da hazine ile tartılır. Çaresizlik yollarınızı bağladıysa o damlayı görseniz de iç açıdır, acıtır. Görmezden gelseniz de. Elim sitarenin saçları arasında dolanırken kaç kere parmağımı uzatıp o damlayı silmek istediysem de her seferinde bundan vazgeçtim, derdimi içime attım. Bilmek çare olmayı gerektirirdi ve o günlerde benim çarelerim tükenmişti. Ona karşı çaresiz olmaya da tahammül edemezdim. Çünkü o benim her şeyim, mahremde sırdaşım, zor günde ayaktaşım, er meydanında yoldaşımdı. Cengaverliği benden iyi bilir, bilhassa hançeri çok ustaca kullanırdı. Bazen ben mi onu himaye ediyorum, o mu beni koruyor şüpheye düşerdim. O benim emniyetim, güvenim, sadakatim idi. O bana Allah'ın bir lütfu idi. Sohbetimizin sonuna doğru sözü Sahip Perende'nin teklifine getirdim. Gelecek günlerden Sulucahara Höyük'e gitmekten, döndüğüm vakit sahip olacağımız nimetlerden, İsmail'in geleceğine dair umutlarımdan bahsediyordum ki kapımız tıklatıldı. Tedirgin oldum. Gece vakti. Neyse ki gelenler Temur Alp Ata ile Satın ineydi. İçeri girmediler. Kapıda ayakta durup söylediler söyleyeceklerini. Oğul, biz Sarıcaköy'de garip etme. Sendeledim, şaşırdım. Bu sözü uca sarılı diğer 19 çocuk ve ihtiyar muhacir adına söylenmiş olarak anlamam gerektiğini biliyordum. Ben gidersem Sarıcaköy'de kendilerini yabancı hissedeceklerini düşünüyor olmalıydılar. Köyde hiçbirinin hısımları yoktu. Yaklaşık bir yıldır onları Sarıcaköylüler ile kaynaştıramamıştım anlaşılan. Yaşananları düşününce bu endişelerinde haklı olduklarını da gördüm. Uca sarlılar muhacirlikte eksiksizdiler ama gel gelelim Sarıca köylülerin ensar olmak için hem imkanları hem umutları yoktu. Ertesi gün arkadaşımla helalleştiğimde Sahip Peren de şaka yaptı. Seni Aslanlı Hacı Bektaş'a şikayet edeceğim. Ben de şakayla cevap verdim. Gitmeye değeceğini sanmıyorum. Dost divanında erenlere nasip üleştirilirken Aslanlı Hacı Bektaş adına kim rastlamış? Tövbe de çarpılırsın. Arkadaşlarımı yola saldıktan sonra söylediklerimi yeniden düşündüm. Gerçekte dervişliğe karşıydım. Atalet ve durağanlık hiç de benim ruhuma uygun değildi. Atalarımdan devraldığım gelenek, babam ve dedemin dillerde dolaşan yiğitlikleri bir gün benim de Alp gazilerinden biri olacağıma dair umutlarımı yeşertiyordu.